أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bütün yakınlarıyla beraber daha yakından tanımak, ona yakınlarımızdan daha yakın olmak, onu örnek almak ve örnek bir hayat yaşamak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığım Gül Sohbetleri programı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Hatice annemiz Gülistan'ının 40. bölüme geldik. Efendim tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha bunca sıkıntı ve zorluklar karşısında İlerlemiş yaşına rağmen öyle destansı davranışlar sergiliyordu ki yanıp kavrulan yüreklere su serpiyordu adeta. O sıradan ve sadece bir hanım değildi. O sıradan ve sadece bir hanım değildi. Bütün herkesin annesiydi. Bütün herkesi de bir anne şefkatiyle kucaklıyordu çünkü. Fakat bütün bu sabır ve sebatına rağmen, o da eriyip tükenmeye başlamıştı. Niçin? Abluka altındaydılar çünkü. Boykot uygulanıyordu. Abluka altındaki bütün herkesten çok daha fazla sıkıntı çekiyordu. Bütün herkesin acısı onun acısıydı çünkü. O yüzden. Bütün herkesin sıkıntısı onun sıkıntısıydı. O dayanılmaz ağır yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyordu. Bütün bunları Peygamberimiz Aleyhisselam ve diğer bütün sahabilerle beraber yaşıyordu. Diğer tarafta Peygamberimiz Aleyhisselam da sevgili hanımı annemiz yani başta olmak üzere bütün kavminin yaptığı bunca zulüm ve eziyetlerle beraber bir de inanmamakta ısrar ettiklerini görünce bakınız ne olacak. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam, değerli dinleyenlerim, çocukluğu, gençliği, evlilik hayatı, ticari hayat, bütün hayat hep böyle kabilesinin içindeydim. İçinde yetişmişti, tanıyorlardı yakından Peygamber Aleyhisselam'ı. Ve onun asla yalan konuşmayacağını biliyorlardı. Onun asla yalan konuşmayacağını biliyorlardı. Buna rağmen inanmamışlar. Peygamberimiz Aleyhisselam onlardan bir şey istemediği halde her türlü eziyeti yapmışlardı. Şimdi durum çok farklıydı. Sadece peygamberimize kasıt yoktu burada. Sadece Müslümanlara da kasıt yoktu. Ona arka çıkan, onu destekleyen, onun yanında yer alan her kim olursa, her kim olursa ki sürekli bunu tekrarlayacağız. Müslümanlar tam bir nüfus sayımı çıkaramıyoruz o günler için. Ancak diyelim 200-300 kişi olsunlar ki çok kalabalık değiller zaten. Ancak Haşim oğullarına mensup oldukları için ve Muttalip oğulları ile de sıkı fıkı akraba oldukları için yakın, işte Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak için tuttular, çok farklı bir yönteme, zulme başvurdular kıymetli dinleyenlerim. Şimdi şunu gördüler, ona iman eden, ona aynı zamanda büyük bir tutkuyla tutuluyordu. Bunu gördüler. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir Müslüman Resulullah Aleyhisselam'ı onlara asla teslim etmeyecekti. Bunu gördüler. İşte bu yüzden onun kabilesi olan Haşim oğullarını da Muttalip oğullarını da inanan inanmayan ayırmaksızın abluka altına aldılar. Bunlara boykot uyguladılar, toplumdan tecrit ettiler. Ve 3 yıl boyunca Şibi Ebu Talip'te hayat memat savaşı yaşanıyordu. Yani Müslümanların artık ağızlarına koyacakları bir şey kalmamıştı. Bunu birkaç kez söyledik. Öyle kolay kolay söyleyip geçmedi dilim varmıyor. Yani bu birkaç gün değil ve birkaç kişi değil bunlar. İki büyük kabile. Yani nereden bakarsak yuvarlak olarak ben acizane yani binin çok üstünde düşünüyorum. Çünkü Mekke'nin nüfusu o günlerde yuvarlak 10.000 civarında. 10.000 civarında. Her kabilenin nüfusunu ayrı ayrı kayıtlara geçmiş değil kaynaklarımız. Ama kabilelere bakıyoruz. Büyük kabile, küçük kabile. Muttalip oğulları orta büyük kabile. Haşim oğulları biraz daha büyük kabile. İki tane kabile. Ve bunlar içerisinde Müslüman sayısı oldukça az. İşte Peygamber Aleyhisselam'ı ele geçirmek, onu ortadan kaldırmak. Yani daha doğrusu onların derdi peygamberle değil. Gelen davayla, dertleri İslam'la. İslam'ın da temsilcisi Peygamber Aleyhisselam. İşte onu ortadan kaldırırlarsa, temsilciyi kaldırırlarsa ortadan, temsil edilen de ortadan kalkmış olacaktı. Hedef bu. İşte bu hedefe yönelik faaliyetleri yapıyorlar. Hadi Müslümanlardan yani kadını, kızı, yaşlıyı, genci, bebeğe varıncaya kadar acımadılar diyelim, zulmettiler diyelim. Yani putları terk ettikleri için, İslam'a girdikleri için diyelim hani. Ama putlarında ısrar ettikleri halde, kendileri gibi müşrik oldukları halde, sırf Haşim ve Muttalip oğullarından oldukları için onlar da aynı boykota uğramışlardı. Hedef onu iyi anlamak gerekiyor. Burada Haşim ve Muttalip oğullarının Müslümanları haydi hay iyi ona bir şey demiyorum ama müşriklerinin bile ne kadar karakterli insanlar olduklarını görüyoruz. İnanmadıkları bir peygamberin davası uğruna her şeyden mahrum olmuşlardı. İşte müşrikler hedeflerinde gizli tuttukları o ince ayarı yapmaya çalışıyorlardı. Yani Müslüman inandığı davası uğruna hayatını ortaya koymuştu. Ama Müslüman olmayan, kendileri gibi müşrik olanlar şu soruyu bir gün soracaklardı artık can boğazlara gelince. Biz bu eziyeti niye çekiyoruz? Abluk altına niye alındık? Niçin bunca nimetten mahrum edildik? Muhammed Aleyhisselam için, İslam için. Biz Müslüman mıyız? Değiliz. O zaman hayatımızı niye ortaya koyuyoruz? Bu soruyu sorsunlar. Sonra bu soru onları eyleme götürsün ve Peygamberimizin etrafından dağılsınlar. Ya da onlar kendileri içten bir suikast düzenlesinler, onu ortadan kaldırsınlar. Yani bu inceliği kavramak lazım. Tamam, Müslümanların hakkını vereceğiz ama müşrik de olsa Peygamberimiz Aleyhisselam'a arka çıkanları, destek çıkanları da unutmamak lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'da çok üst düzeyde bir vefa duygusu görürüz. İşte bütün bu saymaya çalıştığım ve sayamadığım şeylerden dolayı Müslümanlar 3 yıllık bir abluk altına alınmışlar. Yani müşrikler sizi 3 sene hapsediyoruz demediler. Yani ölümüne dediler. Ya verin onu bize öldürelim. Ya siz öldürün. Ya da hepiniz burada beraber ölün. Ucu açık yani. O yüzden neredeyse her hafta buraya böyle bu tür ifadelere gelince bazı şeyleri tekrarladığımı söyledim. Yine tekrarladım, görüyorsunuz. Yani Müslümanlar gerçekten çok zor durumdalar. Müşriklerden aynı şekilde Muttalip ve Haşimoğulları çok zor durumdalar. Artık ağlamaya bile halleri kalmadı. Hani desem ki can çekişiyorlar, o bile anlatmıyor. Resulullah Aleyhisselam bu manzarayı görüyor. Artık bir beşer, bir insan olarak yapacak bir şey kalmadı. Ellerini ulvi dergaha açtı. Ya Allah, Ya Rab, şunlara da Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi, 7 kıtlık yılı gibi kıtlık azabı verip bana yardım et. Evet, Yusuf Aleyhisselam zamanında olduğu gibi bunlara da böyle bir kıtlık ver ve bu kıtlık azabıyla bana yardım et. Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz beddua etmez. Ama bedduaları da var. Bunu unutmayacağız. Hemen arkasında bulunan Hatice annemiz amin ya Rabbi dedi. Amin ya Rabbi. Şimdi dua eden Peygamberimiz Aleyhisselam. Amin diyen Hatice annemiz ve onu duyan yürekleri yanmış kavrulmuş bunca insan. Resulullah Aleyhisselam'ın müşrikler aleyhine bu duasından sonra bir anda yağmurlar kesildi. Biliyorsunuz zaten çok sık yağmur yağmaz. Yağmurlar kesildi. Her şey kupkuru oldu. Her şey kupkuru oldu. Kureyş müşriklerini öyle bir kuraklık ve kıtlık yakaladı ki her şeyi kökten sildi, kazıdı, süpürdü gitti. Şimdi ben yıllardır siyer ve İslam tarihi anlamaya, anlatmaya, yazmaya çalışan bir kardeşiniz olarak kıymetli dinleyenlerim, bu tür sahneye geldikçe hep o soruyu sorarım. O soruları daha doğrusu. Şimdi yine sormak ve cevap aramak istiyorum. Biliyorsunuz Mekke'nin temel geçimi ticaret üzerinedir. Mekke tarım ülkesi değil. Ancak kıtlık daha ziyade tarım ülkesini etkiler. Değil mi efendim? Kıtlık tarım ülkesini etkiler. Ama bütün kaynaklarımız diyor ki işte Peygamberimiz Aleyhisselam böyle beddua edince efendim yağmurlar kesildi. Ortalık kupkuru oldu. Kuraklık ve kıtlık öylesine ortalığı silip süpürdü, kazıdı ki birçokları açlıktan ölüm tehlikesine düştüler. Yiyecek ve içecek bir şey bulamayınca açlıktan dolayı ölü hayvanların etlerini, kokmuş leşleri, derileri, kemikleri ve hatta köpekleri bile yemek durumunda kaldılar. Şimdi ben tekrar soruyorum. Sanki bir tarım ülkesi, değil mi efendim? Beddua edildi, bütün her şey kurudu. Bu tarım ülkesi olmayan, ticarette geçinen bir yerde, yani Mekke'den dışarıya götürülüyor, bir şeyler satılıyor. Dışarıdan Mekke, yani ithalat, ihracat var orada. Da diyorum tekrar. Nasıl oluyor ki böyle her şey kurudu ve onlar sefil duruma düştüler? İlk önce şuradan girmek istiyorum. Evet, ticarette geçiniyorlar. Büyük kervanlar düzenliyorlar. Şimdi kervan, yani bugün uçak filoları, gemi filoları, tırlar, kamyonlar, vapurlar, trenler, yani nakil araçlarını düşünün. Şimdi o günkü araçlar develer. Devede etrafındaki otlar. Yani nasıl diyeyim? Hani bugün araçlar petrolle çalışıyor. Yani petrolü kaldırıyorsunuz. Araç var ama gitmiyor. Araç durur yerinde, teneke çünkü. Ama deve o otu otlamasa ölüyor. Ve hayat çöküyor. Anlayabildik mi? Yani ezbere geçmek istemiyorum. Ezbere geçilsin istemiyorum. Evet, farkındayım. Biraz uzadı program. Uzasın. Yani buradaki mesele, böyle özet olarak anlatan çok kitap var, çok sohbetler var. Ama hadiseyi görmek istiyorum. Ben göreyim ki size de gösterebileyim. Görmediğim bir şeyi ben size nasıl göstereceğim? O yüzden en temelde deve, sonra at geliyor, katır geliyor, merkep geliyor. Yani ulaşım araçları. Araç diyoruz biz. O hayvanlar malum, bunlar ot yiyecek, saman yiyecek, neyse artık orada ne yetişiyorsa onları yiyecek bu hayvanlar ki onun üzerine binip veyahut da bir şey yükleyip götürüp satsınlar veyahut da gittikleri yerden satın alıp gelsinler. Bunun üzerinde gelecekler. Onlar o kuraklık sebebiyle gerçekten çok zor duruma düştüler. O hale geldiler ki onlardan herhangi biri şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakacak hali kalmıyor ama gökyüzüne bakacak olsa o kadar aç ki açlıktan dolayı ortalığı duman kaplamış gibi görürdü diyor kaynaklarımız. Çok zor duruma düştüler. Mekke'de kuraklık ve kıtlık son dereceyi bulunca müşrik liderlerinden biri olan Ebu Sufyan Sahr bin Harp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Burada bazen hatırlatıyorum, tekrar hatırlatayım. Genelde Ebu Sufyan'ı biz Mekke lideri olarak biliriz. Evet, yanlış değil de kısa bir eksiğim var, az bir eksik. Mekke liderlerinden biridir Ebu Sufyan. Çünkü Mekke kabile liderlerinin oluşturduğu parlamentoyla yönetiliyor. Bunu daha önce birkaç kez söyledim. Yeri geldikçe söyleyeceğimi söylemiştim. Ebu Sufyan da Emevi kabilesinin lideridir. Kabilesinin lideridir. Ve birkaç lider daha var. Bir de alt kabile boylar var. Şimdi Bedir Savaşı'na kadar Mekke böyle idare edildi. Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke tek liderle, Ebu Sufyan liderliğiyle idare edildi. O yüzden Ebu Sufyan ismi sürekli öne çıkar. Niye öbürleri nereye gitti? Öbürleri cehenneme gitti. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak için harekete geçmişlerdi. Bedir'de cehennemi boladılar. Şimdi burada hepsi hayattalar. Ve defalarca giden gelen var, giden gelen var, giden gelen var ama bir de Ebu Sufyan geliyor. Bu biraz daha ılımlı diğerlerine rağmen. Peygamber Aleyhisselam yanına geliyor. Resulullah'ın etrafında kenetlenmiş olan sahabiler çemberi daha bir sıkı tutup Ebu Süfyan'ın yakınına yaklaştırmadılar. Ebu Süfyan da yalnız değil ama yani bir kavgaya gürültüye gelmemiş. Yani bir şey söylemek, bir şey istemek için gelmiş. Resulullah Aleyhisselam müsaade edince yaklaşabildi ancak. Fakat tedbirleri artıran sahabiler daha bir titiz davranarak çok fazla yakına kadar sokmadılar onu. Resulullah Aleyhisselam'ın iyice yakınına sokmadılar Ebu Sufyan'ı. Bu durumu gören Ebu Sufyan şaşkınlık içinde kaldı. Yani ashabının ona bağlılığını biliyordu. Ama etrafında ona inananlar, sahabileri olduğu gibi inanmayan ama kavminden olanlar da var. Ve onu gerçekten koruma çemberine almışlar. İşte şaşkınlık geçiriyor ama şaşkınlığının yanında kavmi adına geldiği için hemen söze giriyor. Ya Muhammed diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen kendinin alemlere rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyorsun. Nereden geliyor görüyor musunuz? Sen kendinin alemlere rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyorsun. Fakat görüyorsun ki bunca insan ölümle karşı karşıya kaldılar. Kendi tarafını söylüyor Ebu Süfyan. Bu durumda sahabiler ne yapacak? Sertçe çıkışıyorlar. Resulullah'ın alemlere rahmet olarak gönderildiği yeni mi aklına geldi ey Ebu Süfyan? Ebu Süfyan baktı, papuç pahalı. Biraz yumuşak, yumuşayarak. Allah'a itaati, akrabayı görüp gözetmeyi bize emredip duruyorsun. Fakat senin de kavmin ve akrabaların olan bunca insan kuraklık ve kıtlıktan ölmek üzereler. Bunca insan kuraklık ve kıtlıktan dolayı ölmek üzereler. Sahabeler yine devreye giriyor tabii. Söyleyip durduğun bu kavim ve akrabalar arasında bizler de var mıyız ey Ebu Süfyan? Aklı değiller mi efendim? Söyleyip durduğun bu kavim ve kabileler arasında bizler de var mıyız ey Ebu Süfyan? Yani biz üçüncü yıla girdik. Halimi görüyorsunuz, halimizi. Fakat güzel bir duruş görüyoruz. Müslümanlar kendilerini Ebu Süfyan'a acındırmıyorlar. İşte ben o yüzden biraz farklı bakmak istiyorum hadiseye. Yani acıyarak, acındırarak, acıtasyon yaparak bir yere varamayız. Buradaki sabrı göreceğiz, destanı göreceğiz. Ve biz böyle şeylerle karşı karşıya kaldığımızdaki tavrımızı ortaya koyma açısından bunu iyi ve doğru değerlendireceğiz. Ebu Süfyan ne yapsın? Olanlar oldu. Şimdi ne yapacağız ona bakalım. Tabii olanlar oldu. Yani şimdi ne yapacağız ona bakalım. Ashab-ı kiram yine sertçe yapılacak şey ortada değil mi yani? Ebu Süfyan anladı ki buradan bir şey elde edemeyecek. Resulullah dönüyor tekrar. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu büyük felaketin kaldırılması için, bu büyük felaketin üzerimizden kaldırılması için Allah'a bir dua ediver. Eğer sen dua edersen, Allah da şu belayı üzerimizden kaldıracak olursa, o zaman biz iman edeceğiz. Eğer sen dua edersen, Adamın isteği bu. Eğer sen dua edersen, Allah da şu bela üzerimizden kaldıracak olursa, işte o zaman sana iman edeceğiz. Şimdi teklif gerçekten çok güzel. Allah'a dua edersen, Allah da bu belayı üzerimizden kaldırırsa, işte o zaman sana iman edeceğiz. Sıkışınca çözüme yöneldiler. Çözümün temelinde Peygamberimiz Aleyhisselam var. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yönelen çözümü bulur kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yönelen çözümünü bulur. Evet efendim. Mekke liderlerinden biri olan Ebu Sufyan Resulullah Aleyhisselam'a böyle teklif ediyor. O ana kadar sahabileri, sözü sahabilere bırakan Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan öyle deyince, iman ederiz deyince Resulullah Aleyhisselam büyük bir ümitle soruyor. Daha doğrusu tekrar etmesini istiyor yani. İslam'a girip Müslüman olacak mısınız gerçekten? İslam'a girip Müslüman olacak mısınız gerçekten? Ebu Sufyan ümitleniyor. Çünkü eğer öyle bir şey yaparsanız ben dua ederim demektir bu. Bunu anlıyor. Bu konuda kendim ve kavmim adına söz veriyorum, yemin ediyorum. Eğer sen dua edersen, Allah da yağmurlar yağdırırsa, bolluk ve refaha kavuşursak, kendim ve kavmim adına söz veriyorum, sana iman edeceğiz. Evet. Aleyhisselam da ona bunu böylece söylüyor. Tabii Ebu Sufyan büyük bir ümide kapılıyor. Çok seviniyor. Resulullah Aleyhisselam'ı koruma ve kollama adına sahabilerin hep birlikte onun etrafında nasıl dört döndüklerini, onun etrafını nasıl sardıklarını gören Hatice annemiz, büyük bir sevgi, şefkat ve muhabbetle baktı. Şimdi niye pat diye konu değişti diye merak edeceksiniz. Biz Hatice annemizi anlatıyoruz aslında ama burada öne çıkan bir konum var. O konumu geçemedik. Şimdi ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselam'ı elbette sürekli koruma kollama altında da alıyorlar. Annemiz de bu çemberin içindedir zaten. Ancak burada bir lider geliyor. Etrafında da adamları var. Ve ashab-ı kiram böyle hani deriz ya her birinin eli tetikte. İşte kimisi böyle gözünü dikmiş ona bakıyor. Kimisi yanındakilerine bakıyor. Kimisi öteye sağa sola bakıyor. Çünkü burada bir tehlike var yani. Peygamberimizi konuşturup, Müslümanları konuşturup herhangi bir yerden bir keskin nişancıya vurdurabilirler Peygamber Aleyhisselam'ı okla mızrakla. Yani keskin nişancı için dürbünü tüfeğe ihtiyaç yok. Her dönemde var bunlar. Keskin nişancı. Mesela işte Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza'yı öldüren Vahşi ki daha sonra İslam'a girecek sahabi olacak. En keskinlerin birisi mesela. Keskin nişancı onların içinde. Yani. O yüzden Hatice annemiz de böyle etrafa dört dönüyor bakıyor sağa sola ama sahabelerin vaziyeti çok çok ileride yani. O asabı böyle kendini ortaya atıp aman bir taraftan bir şey gelmesin diye böyle etrafı koruma altına alıyorlar. Ebu Sufyan bile yani direkten böyle birkaç metre uzaktan ancak konuşabiliyor. Yaklaşamıyor yani. Yaklaştırmıyorlar sahabe-i kiram. Ta ki İslam'a gireriz eğer dua edersen deyince Aleyhisselam biraz daha yaklaşıyor. Yaklaşmasına müsaade ediyor ve sonra duasını yapıyor. İşte sevgili annemiz bu sahabe-i kiramın efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'ı koruma kollama adına ortaya koyduklarını görünce bir de Ebu Sufyan'a bakıyor. Ebu Sufyan'ın bakışı pişman bakışı. Niye? farkına varmadan, varamadan müşrikler Müslümanları Resulullah'a biraz daha bağladılar. Onlar zaten gönülden bağlıydılar. Ama bir şey daha oldu. Haşim ve Muttalip oğullarının tamamı, ki büyük çoğunluğu müşrik hala, Peygamber aleyhisselama gönülden bir bağ ile koruma altına aldılar. Yani Müslümanların güçlenmesi için belki bundan büyük iyilik olmazdı. Çünkü ileride bu iki kabilenin tamamı İslam'a girecek Allah'ın izniyle. Ama zaman istiyor. O da nasip işi. O da Allah'ın bilgisi dahilinde. Biz her şeyi bilemeyiz. Niye o anda Müslüman değiller? Sonra niye girdiler? Ama sevgili annemizin buradaki sevgiyle, şefkatle baktığını, efendim Ebu Sufyan'ın düştüğü hali görüyor. Tabii. Hem öyle bir tetikteydiler ki bu sahabiler. Ebu Sufyan'la yanındakiler küçücük bir yanlış hareket yapacak olsalar anında müdahale edeceklerdi. Bunu görüyor sevgili annemiz. Bu kadar tedbirlere rağmen kıymetli dinleyenlerim, böyle kendisi hem Resulullah'a bakıyor, hem etrafına bakıyor, koruma çemberindeki insanlara bakıyor, aralarına sızan var mı, başka biri var mı, bu konuşma esnasında koruma adı altında ona bir zarar verecek mi? Annemiz pür dikkat bakıyor. Bu sahnede özellikle yanındaki hanımlarla, kızlar da başta olmak üzere, dikkatli bir şekilde Resulullah'ın etrafındaki o birinci çembere dikkat çekiyor annemiz. İyice bakın diyor. İyice bakın. Burada farklı biri var mı? Çünkü gerçekten küçük bir boşluk verseler suikast gerçekleşecek. Ve annemiz o pür dikkat incelemesiyle hepsinin sağlam insanlar olduğunu, hayatlarını ortaya koyduğunu görünce rahat ediyor. Diğer taraftan, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Aleyhisselam, Ebu Sufyan'ın teklifine olumlu cevap verdi. Hemen orada, o anda mübarek ellerini ulvi dergaha açtı, derin bir rikkatle Allah'a dua etti. Evet. Şimdi, kıymetli dinleyenlerim, İyi anlamak, doğru anlamak gerekiyor. İyi ve doğru anlayamadığımız zaman, efendim, ne yapıyor? Bu hadiseleri biz anlatırken, yazarken, derlerken, dinlerken, birilerinin hikayesi gibi dinledik maalesef yani. Öyle dinlemeyeceğiz artık bundan sonra. Bu bizim hikayemiz. İslam'a girip Müslüman olacak mısınız gerçekten sorusuyla Ebu Sufyan'ın verdiği cevabı hatırlayın tekrar. Bu konuda kendim ve kavmim adına yemin edip söz veriyorum. Bu konuda kendim ve kavmim adına yemin edip söz veriyorum. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın duası bereketine ne olacak? Görelim hep beraber. Şimdi burayı böyle pek de hızlı geçmek istemiyorum. Gerçekten iyi düşünmek lazım yani. Çok iyi düşünmek lazım. Aleyhisselam böyle dua, elini açtı, dua etti. Ashab-ı kiram amin dedi. Kaynaklarımızda yani onların kıtlığa düşmeleri için beddua kaynaklarımıza geçmiş ama dua kısmı kaynaklarımızda yok. Ben biraz daha şu anda da epey bir kaynak karıştırıyorum kıymetli dinleyenlerim. Yok çünkü böyle bir cümleyi bulamıyorum. sadece Peygamber Aleyhisselam'ın ellerini ulvi dergaha açtığını, dua ettiğini, efendim derin bir rikkatle diyor yalnız böyle, içtenlikle dua etti Aleyhisselam. Yani Ebu Süfyan'ı başından savmak için dua değil, gerçekten dua ediyor. Resulullah Aleyhisselam bu duası karşısında çok memnun olan Ebu Süfyan nasıl teşekkür edeceğini bilemez bir hale geldi. Sen bize her zaman şefkat ve merhametle davrandın. Sana ve ashabına karşı yapmış olduğumuz bunca zulme rağmen yine bize dua ettin. Sen ne söylersen mutlaka doğru söylersin. Senin duan da mutlaka kabul olur. Ben hemen gidip kavmime müjdeyi vereyim artık. Bu kadar da inanıyor. Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hedefini bulur. O yalan söylemez. Bunu biliyor. Biliyorlar hepsi ve böyle inanıyor. Ama demek ki işte onun peygamberlerine inanmamak nasip iş. Mekke liderlerinden biri olan Ebu Süfyan giderken bir anda bulutlanan hava ilk müjdesini veriyordu. Hemen ardından da sicim gibi yağmur yağmaya başladı. Rahmet yağıyordu, rahmet. Zalimin de mazlumun da üzerine rahmet yağıyordu. Zalimler sevinçlerinden delicesine hareketler yaparken Müslümanlar şükür secdesine kapanıyorlardı. Herkes neye inanıyorsa, herkesin karakteri neyse karakterinin gereğini yapıyor tabii. Hazreti Hatice annemiz sağanak halinde yağan yağmur altında hemen secdeye kapandı. Öyle uzun bir secde yaptı ki etrafını saran hanımlar onun secde esnasında ölmesinden korktular. Anne, Hatice anne, Hatice anne, iyi misin annem? Böyle sesleniyorlar. O sadece kendi çocuklarının değil, hepsinin annesiydi. Annesiz kalmaktan korkarak tekrar tekrar anne diye seslendiler. Secdeden kalkan sevgili annemizin o nur yüzü çamura abanmış gibiydi. Elhamdülillah derken bir yağmur da gözlerinden yağıyordu. Elhamdülillah. Hazreti Hatice annemiz gönül dolusu bir minnetle böyle şükredince etrafındaki hanımlar da hep beraber aynı şükrü tekrarladılar. Sevgili annemiz etrafına büyük bir şefkat ve muhabbetle bakarken bütün herkes rahmetten nasiplenmek için koşuşturuyordu. Evet, Allah'ın rahmeti yetişiyor kıymetli dinleyenlerim. Rahmet ortalığı kaplayınca her şey değişti tabii. Yüce Allah müşriklerin üzerinden kuraklık ve kıtlık azabını kaldırınca onlar yine şirk üzerine direttiler. İçlerinde insaf ve isyan sahipleri İslam'a girerken ama çok az, yine büyük bir çoğunluk müşrik olarak kaldılar. Tarih boyunca örnekleri çok bunların. Yani İslam belli ispatlardan sonra inanılan bir din değil, bütün gönülle teslim olunan bir din. Malum mucizedir bu. Birkaç mucize daha göreceğiz şimdi. Ama mucizeyle, yani tamamıyla çaresiz kalınca inanan insanlar başka bir çaresizlikte yan çizebiliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu bu hususta indirdiği vahide bakınız ne buyurdu. Zamana sığdırma açısından sadece meal vereyim ben size. Şimdi bayağı ayetleri var. Ben onun ayetlerin bir kısmını vereyim. Duhan suresinin bu olay üzerine indiği rivayet ediliyor. 9'uyla 16. ayetlerin meallerini vereyim. Konumuzda direkt ilgili bu kısım olduğu için. Anlatıyor Allah-u Teala önce sonra geliyor. Fakat onlar ahiretten şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözle. Gözetle. Duman insanları bürüyecektir. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda düşünüp öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti onlara. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu dediler, bu öğretilmiş bir deli sanki dediler. Mecnun dediler. Biz azabı birazcık kaldıracağız. Ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikam alırız. Görüyorsunuz bir tokat gibi yapıştırıyor Cenab-ı Hak. Bu ayetler müşriklere ulaşıyor. Ama bu ayetler müminlerin imanlarını artırıyor, güçlendiriyor. Ama bu ayetler inanmadıkları halde, müşrik oldukları halde kabilevi akraba, hısım akraba nedeniyle Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer alan Haşim ve Muttalip oğulları müşriklerini son derece etkiliyor. Ve onları ciddi anlamda derin bir düşünceye sevk ediyor. Çünkü ayetler her şeyi açık, net gördükleri halde inanmayan insanların kıyamette nelerle karşı karşıya kalacaklarının sadece küçük bir işaretidir. Evet, Allah ve Resulüne iman ile Hakk'a yönelmeyenler her zaman kaybetmişlerdir. Gündelik hayatları içinde kazanmış gibi rahat görünseler de aslında en büyük bir kaybın acısıyla kıvranacaklardır. Ama bunu idrak edecek akıl nerede onlarda? Evet. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha yeni gelen vahyi hanım sahabilerle beraber müzakere ederken bazı sahabilerin hep beraber ileriye doğru yöneldiklerini görünce meraklandı. Bir hareketlilik var. Resulullah Aleyhisselam oradaydı çünkü. Kalabalık arasında Hazreti Ali'yi görünce seslendi. Ne oluyor orada ey Ali? Hazreti Ali cevap veriyor. Dımat bin Salebe geliyor ey annem. Dımat bin Salebe geliyor ey annem. Ezdi Şeune kabilesinden Dımat mı? Evet sevgili annem. Hatice anne tüccardı ya etraf biliyor, tanıyor. Niçin geliyormuş peki? Bilmiyorum sevgili annem. Ama yanında birileri daha var. Bize ne olur ne olmaz diye hemen Resulullah'ın yanına gidiyoruz. İyi edersiniz yavrum, çok iyi edersiniz. Sen de gelmek istersen birlikte gidelim. Geleyim ey Ali. Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Ali ve onun annesi olan, Hazreti Ali'nin annesi olan Hazreti Fatıma binti Esed ile beraber yürümeye başladı. Ebu Talib'in hanımı olan Hazreti Fatıma binti Esed, Resulullah Aleyhisselam'ın annemden sonra annem diyerek çok sevip saydığı mümine bir hanımdır. Nereye böyle hanımlar? Resulullah'ın yanına gidiyoruz. Hep onunla beraber iken burada geri kalır mıyım hiç? Ben de geleyim. Hadi öyleyse ey Ummul Fadıl. Ummul Fadıl Lubabetül Kubra. Kim? Hazreti Abbas amcanın hanımı. Hepsi beraber toplanmakta olan kalabalığa doğru ilerlemeye başladılar. Ey Zeyd, buyur ey Ali. Dımat niye geliyor biliyor musun? Biliyorum evet. Niçin gelmiş Dımat? Mekke'ye umre yapmak için gelmiş ey Ali. Resulullah'ın bir nevi delilik hastalığına yakalandığını söylemişler ona. O da tedavi etmek için geliyormuş. Bunlar da hepsini işitiyor annemiz. Dımat, Resulullah ile cahiliye döneminde beri tanış ve arkadaşıydı. Daha o günlerde bile doktorluğa özenir, delilere okur, ilim elde etmeye çalışırdı. Şimdi de bir hal ilerletmiş. Tam doktor olmuş yani anlayacak. Dımat doktor olmuş ama Resulullah Aleyhisselam onların iftira attığı gibi değil ki. Böyle konuşarak yürüyüp kalabalığın içine girdiler. Hatice annemizin geldiğini görenler hemen açılıp ona ve yanındakilere yol verdiler, yer gösterdiler. Onlar da ilerleyip Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardılar. Şimdi gözden kaçırmayalım. Ben şunu yapmaya çalışıyorum kıymetli dinleyenlerim. Tamamen başarıyorum demiyorum, diyemem. Yani o alanı, sahayı bütün görmek istiyorum. Ben görürsem göstermeye çalışırım diye düşünüyorum. Ha görüyorum diyemiyorum. Görmeye çalışıyorum işte görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Ya dinliyorsunuz. Dinleyerek görüyorsunuz tabii. Olayı bütün görmek lazım. Dımat geldi. Kimse yok mu? Nasıl girdi oraya? Böyle kolay mı yani? Oradaki o koruma çemberini iyi görmek lazım. Dımat yanındakilerle beraber Resulullah Aleyhisselam yanına geliyor. Selam verip hal hatır soruyor önce. Çünkü eski arkadaşım. Onu tedavi etmek için konuşmasını biraz sürdürüyor. Sonra da asıl konuya giriyor. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben deliliği tedavi ederim. İstersen seni de tedavi edeyim. Belki Allah sana fayda verir. Ben delilleri okurum. Allah benim elimle senin deliline şifa verir belki. Okumamı istersen gel sana da okuyayım. Sen üzerindekini gözünde büyütme. Ben sendekinden çok daha ağırını tedavi edip bir sürü insan kurtardım. Ben senin hakkında bir takım kötü huylardan söz ettiklerini işittim. Bunu kendisinde delilik bulunandan başkası yapmaz. Müsaade edersen seni tedavi edeyim. Gördüğünüz gibi kıymetli dinleyenlerim böyle ağır bir söz değil yani. Eski tanışıyorlardı. Efendim hasta olduğunu düşündü. Mekkeliler ona öyle anlatmışlar. Öyle inanmış. Resulullah Aleyhisselam Dımad'ın sözlerini sabırla dinledi. Şimdi Dımat konuşurken Hatice annemiz duyuyor tabi. Ve Dımat Mekkeli değil. Dışarıdan geliyor, uzak bir yerden geliyor. Mekke'ye sık sık geldiği için tanıyorlar, biliyorlar. Dışarıdan geliyor. Ve bu adam, kıymetli dinleyenlerim, ve bu adam kendisine Peygamberimiz hakkında böyle şeyleri söylenince Resulullah Aleyhisselam'ın iyi biri olduğunu bildiği için onu bu zillet diyemiyorum, kelimeyi bulamıyorum. Bundan kurtarmak için geliyor. Annemiz şuna üzülüyor. Dımat akıllı bir adam. Annemiz de tanıyor onu. Akıllı bir adam. Yani önde gelen birisi yani. Öyle sıradan bir adam değil. Nasıl olur ki müşriklere kanmış da gelip Peygamberimize sen bak deli olmuşsun, senin tedaviye geldim. Ama diğer taraftan Resulullah'ın duruşu, onları görüyor Dımat. Hali zaten içine bir şüphe düşüyor. Yani deli böyle olmaz çünkü. Annemiz bir yandan Dımad'a bakıyor. Dımad'ın da yanında birkaç kişi var. Resulullah biraz fazla yaklaştığı için bir tehlike olmasın diye annemiz dikkatli bakıyor. Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, büyük odaki sahabeler elleri kılıçlarında pür dikkat duruyorlar. Ola ki sana bir şey okumaya geldim diyerek bir suikast düzenleyebilir. Bunun da gözden kaçmaması lazım. Sevgili annemiz Hazreti Hatice-i Kubra radıyallahu anh'a bu artan tedbiri görünce bir yandan güneşi bile gölgede bırakan bir güzellikle tebessüm ederken diğer yandan onlara muhabbetle, şefkatle dua ediyor. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam'a böyle söyleyen Dımad'a Resulullah ne cevap verdi? Siz de görüyorsunuz. Bana ayrılan süre burada doldu bugün. İnşallah haftaya verilen cevabı sizlerle paylaşmak üzere. Efendim haftaya tekrar buluşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.